size birisi kalkıp nereye gidecek? Fotoğrafı size aynı şeyi soracak. Siz herhangi bir dükkan getirdiniz. Kararların uzunluğunda nasıl olsun? Bu, nereye gidersek gidelim? Zamandan köşesine, mekandan köşesine. Geçerli olacak. Bu anlamda evlensel.
Fotoğraf saatin 1400'deymiş, İstanbul çekilmiş, evrensel çekilmiş ama. Ama üçgenin tanım babası da evrensel.
En azından 1453'ten önce doğru değil doğru bilgi.
Aha ya da yani benim dediğim işte insanın doğru başka yerde başlangıç olmayacak. Yani sıfır noktası olmayacak. Yani başka evet. Bir dünya olmayacak.
Hayır şimdi de mesela onları almıyorlar sıfır noktası olarak onu almıyorlar. Belgede başlatmıyorlar.
Zaten o bütün şöyle bir şey, gerçekliğini bizde nerede alıyor? Bütün uzlaşım o. Biz kabul ediyoruz tarihin insan ilişkiye başlatıyor. Bu kendisinden bir gerçek değil. Bütün uzlaşım. Biz böyle karar vermiş.
O kadar mı?
O anlamda bir fazla duvar.
Daha büyük olmuyor değil mi? Ama daha büyük büyütmek için şuradan yardım verdim. Acaba bir yanı mı? Tamam. Kural 4'tü değil mi? Şimdi bu bölümde okuduğumuz defnede okuduğumuz şey teori ne oluyor? Fenomenlerden çıkartma vesaire. Onu biliyoruz. Yani yukarıda kural 3. Fazla ilgilendim ya.
Enteresansı güzel okumak sizlere tartışılmıyor.
Evet, yani termometreye falan İngilizler felsefi aletler diyorlarmış bir zamanlar. Barometreye, termometreye bunlara. Çünkü felsefeyi bence bilim, pozitif bilimle, görgül bilimle eş anlamlı gibi görüyorlar. Evet, öyle deniyor. Aslında orada şu var, yani şimdi iki tür bilgi çıkıyor karşımıza. Birisi tanıtlanmamış bilgi, birisi tanıtlanmış bilgi. Felsefe tanıtlanmış bilginin gereğini vurguluyor ve o yüzden tanıtlanmamış bilgiden ayrılıyor. Görgül bilimler diye bir terim kullanırsak şayet o tanıtlanmamış bilgiden oluşacak. Yani P=MA. Ben bunu Newton'un yaptığı gibi bir deneyler yoluyla bulabilirim. Ya da işte P=M1·M2/d². Yer çekimi, evrensel yer çekimi yasası. Bunu gözlem ve deney yoluyla bulabilirim. Ya da Kepler'in yaptığı gibi Mars'ın yörüngesinin ölçümler, gözlemler sonucunda elips olduğunu bulabilirim ve o şeyi bağıntıyı çıkarabilirim. Yani Kepler'in ne yaptığını biliyorsunuz. Burada ama o gözlemlerde kalmak bir şey ve oradan bu galiba biraz şey olacak. Şu an kullanması çok pratik değil. Burada şey görünüyor mu? Newton, Kepler.
Evet.
Şu mu?
Evet.
Yani Kepler bulduğu şey şu. Yasalar. İşte aküp bölü t kare. Bunu ölçümleri gözlemle buldu. Yani bir zaman böyle şeyler... Gökbilimciler falan şey yapmadılar, oturup da kütüphanede yasaları keşfetmediler. Doğayı gözleyerek buldular. Ama sırf gözleme ve ölçüme dayanan bu bilgi yeter. Şey gibi, Öküdes'in Pitagoras'ın üçgeni gibi. Ölçüyorsun, o bağıntıyı buluyorsun. Burada da ölçüyorsun, yine bağıntı buluyorsun. İki durumda da şey aynı. Burada da tanıtlama gerekiyor. Yani Kepler'in yaptığı şey, ölçümlere dayanarak bir yasa çıkarmak, o tına varımdan başka bir şey değil. Çünkü yani Mars'ın yörüngesi elips. O demek değil ki öteki gezegenlerin yörüngesi de elips olmaz. Yani niye onlar elips olsunlar? Kare olmayacaklar tabii ama daire olabilirler vesaire. Yani şimdi iki durumda da şey gerekiyor. Usul onayı gerekiyor. Kanıtlama gerekiyor. Yani o değişimi dikkate alarak düzeltmeyi yapıp tekrar elipsi olduğunu görecek.
Tamam, elip gibi aynı yerde döndü ve kedi kendini ya çürütüyor ya tanıtıyor. Dolayısıyla yok olan bir şeyle uğraşıyor.
Hayır, tekrar...
Değişkenliğin içine girdi kendisi. Nereden baksan değişik bir şey tanıtladı.
Orada önemli olan şu, gözlemlerden elde edilen sonuç yasa kurmak için yeterli mi değil mi? Soru bu. Yani sen 9 tane gezegen, bak evrende biz 9 tane gezegen biliyoruz ya da 10 tane.
Bunların dünyadaki bakış açısı evrensel yasalardan, burada 3 boyuttan bulduğu bir tanıtlama bu.
Nereden? Yani buradan bulacak doğal olarak. Tamam. Ama Jüpiter'e gitse de oradan da aynı şeyi bulacak.
Evrensel yasa olarak.
Yani. Yine tamam, başka bir gezegen yörüngesinin elipsi olduğunu bulacak.
Bu başka bir şey. O genel bir tanıtlama. Yani güneşin doğudan batar, batıdan batar. Yani o gibi. Hiç değişmez şeyinde.
Evet. Yani
değişmez.
Şimdi yasaya varmak için gözlem, tekil gözlemlerden genelleme yapmak yeterli değil. Bu
gezegen
olması gerektiği bulundu. Evet. Yani Newton zamanında bulundu o.
Öyle mi?
Evet. Ve ya da Newton'dan sonra bulundu olabilir ama Newton 9. gezegen. Newton miydi o?
Newton.
Perturbasyon denen şey biliyor musunuz? Perturbasyon. Onlar saptandı. Yani Newton sağlığındayken saptandı. Belki sağlığındayken de bulunmuş olabilir. Tedirginlik. Perturbasyon bir şeyin gezegenin yörüngesinin oynaması ya da bozulması, etkilenmesi, yani tedirgin olması diyorlar ona. Çünkü başka bir gezegen var. O gezegen bilinmiyor. En son o Pluto ise Pluto'dan bir önceki gezegen Uranüs herhalde. Uranüs'ün yörüngesi Newton'un şeylerine uymuyor, beklentilerine uymuyor. Ya da en azından o dönemde aslında Newton darphanede uğraşıyor. Artık bu iş şeye kalıyor, matematikçilere kalıyor. Kıtadaki Fransız, İsviçreli falan değil mi? Yani esas Newton o şu kitabındaki bir iki geometrik çözümlerden başka yaptığı bir şey yok. Gezegen üzerinde, yörüngesi üzerindeki sapmalar ya da tedirginlikler bu evrensel yer çekimi yasasının yanlış olabileceği onu düşündürüyorlar. Sonradan akıllarına geliyor. Yani bu başka bir gezegenin varlığının kanıtları olabilir bu tedirginlikler ve bu şekilde gözlem eden bulunuyor hesaplarla. ama bu da görgü. Yani çünkü şey var, ipucu var. Sen hemen oradan çıkarsama yapıyorsun. Diyorsun ki bu yörüngede gezegen rahat durmuyor. Bunu bir şey oynatıyor ya da devindiriyor, yani bozuyor şeyini. O zaman bu başka bir gezegen olabilir. Bu bir usal çıkarsama. Ondan sonra matematiksel olarak onun nerede olduğunu, ne kadar büyük olduğunu falan bir matematikçi hesaplayabilir. Rahat. Oturduğu yerden. Masa başında şeyi bulabilir. Ona iki tane data verilirse ya da beş tane data verilirse değil mi? Tamam. Ama bu yani bu da şey görgül. Görgül derken böyle sadece arı düşünceyle, kavramsal düşünceyle yapılan bir çıkarsama değil. Şimdi bizim için problem olarak kalabilecek şey, şu anda problem olarak kalması gereken şey doğa yasalarının da eğer gözleme dayanarak ileri sürülecek olurlarsa olasılıktan daha iyi olamayacakları. Yani çünkü o zaman tüme varıma dayanır olacaklar. Şimdi usun doğa yasalarındaki usun onayı, bu doğal hissi nasıl? Şimdi gözlem ve deneyle yapılan şey, canavarın bir tanıtlama değil dedik. Tanıtlama gerekiyor. Tanıtlamayı us yapacak. Burası görgücülerin hoşuna gitmeyen şey. Yani bunu belki anlayabiliriz, belki de anlayamayabiliriz. Niye buna bu kadar itiraz ediyorlar? Çünkü yani tanıtlama, ussal çıkarsama ve deneyimle yapılabilen en iyi şey tüme varım. Ama tüme varım şey vermiyor, evrensellik ve zorunluluk vermiyor. Yani bir yasanın yasa olması için gereken onayı vermiyor tüme varım. Bu şeyden gelecek, tümden gelim denen şey. Tümden gelim deyince biraz böyle insana anlaşılmaz gibi geliyor. Yani sanki tüm evrenselden evrenselin gelmesi gibi bir şey bu. Çünkü evrenselden tikelin gelmesi değil burada denmek istenen şey. Yani o denmek istenirse o kolay. Bir doğa yasası varsa ben hangi fenomenin ne zaman nerede olacağını bulurum. O zaman şu gezegen şu saatte burada olacak, bu saatte güneş tutulması olacak falan gibi bu tür fenomenlerin saptanması tümden gelim değil herhalde. O da denmek istenebilir. O yüzden bu terimi kullanmak şey değil, çok uygun değil. Onun yerine kavram ilişkisi demek... Tüme varım, tekillerden evrensel çıkarma. Yani bir çocuk işlemi, çocuksu bir işlem. Evet. Bütün kedileri görüyorsun siyah. 10 tane kedi görürse bir çocuk, onun 11.'sinde siyah olacağını tahmin eder. Yani pozitivizmin bilime, Newton'un bilime yaraşır gördüğü yöntem bu. Biraz önce gördük yani kendi şeyin anlatımını. Ve tek tek tek tek gözlemleri ya da deneyimleri genelleyerek eğer yasa türetiliyorsa bu mantıksal. Ama bu mantıksal her yani bu mantıksallık şeye götürmüyor. Evrensel ve zorunluya götürmüyor.
Değerlendirmesi yapılırken bir bir tümden gelip olabiliyor.
Peki. Şimdi aslında biz öz sokratikleri yapacağız. Ve şeye girdim. Pozitivizme ve biraz yani 2500 yıl falan atladık. İsterseniz biraz bakalım şeye. Yani felsefe tarihinin başına ve felsefe tarihi kavramının kendisi önemli. Şimdi şu an henüz tam bir şeye başlamadık yani o bu ay işte birkaç hafta içinde tanıtım haber bu çalışmanın yapıldığı duyulur ve ona göre nasıl gideceği belli olur diye tam olarak yani resmi olarak şeye başlamadık henüz felsefe tarihi incelemeye. Bunlar şey yani bir yerde altyapı gibi nasıl? Evet. Evet, alıştırmalar oluyor. Sanırım şey olmuyor, yerse olmuyor.
Yok, çok güzel.
Yani toparlıyoruz, sorguluyoruz tekrar. Bazı belki de sorgulamadığımız şeyleri sorguluyoruz. Ve o sorgulama, yani o herkes kendi sorguluyor, herkes kendi yanıtını veriyor. Yani burada kimse kimse adına yanıt vermiyor. Ne ben veriyorum, ne başkası. O yüzden herkes dediğini söyleyebilir ve bu şey tartışma olarak da hiç kimse almamalı bunu. Yani birisi ötekinden aykırı düşünüyorsa bundan daha doğal bir şey olamaz. Yani kimse kimsenin yerine düşünmeyecek ve o yüzden rahatça da tartışabiliriz. Çünkü şey yok. Dayatma yok. Yani bu dayatma konusu belki de biraz bizim kültürde fazla aşırı olan bir şey. İnsanların bir görüşü kabul etmeye zorlanmaları gibi bir şey var. Var mı? Bastırıyorlar. Yani ben başkalarında gördüm. Resmen zorluyor seni. Onu hissediyorsun. Yani senin şeyini tanımıyor. İstenç özgürlüğünü tanımıyor. Karar verme özgürlüğünü tanımıyor.
Aslında herkesin düşüncesi benim düşüncemde böyle küçük küçük pencereler açıyor. Sonra tek başıma kaldığımda onların sentezini yapıyorum. Hani dayatma gibi olmamalı da
evet.
Küçük pencere illa benimki de doğru değil. Yani burada duyduğum bir cümle çok farklı bir boyuta taşıyıp geliştirebilir beni. Biraz da...
Evet. Ama tabii yani bu şey açısından, yöntem açısından böyle ama amaç bilgiye ulaşmak, yani belirsizlik içinde ve olasılıklar ve kuşku içinde kalmak değil. Yani sonunda gerçekten sağlam olduğundan ve geçerli olduğundan kuşku duymayacağım bilgi elde etmeyi istiyorum. Sürekli kuşku içinde kalmak şeydi, insan doğasına uygun değil ve sağlıklı değil.
Tek bir doğru mu var? Yani belki düşünme
şimdi o zaman biraz onu konuşalım. Tek bir doğru mu var? Tek bir gerçek mi var? Bir daha, bir saniye bekle şu şey
yani
açmama.
Ben böyle kısa çalıştığımı ve öyle bir yöntem gibi bakıyorum. Biz sonuçta herkes farklı bir düşüncede olabilir. En sonunda da.
Şimdi buradaki türlülük, farklılıklar şey değil. Gerçeğin farklı olmasının bir yansıması değil. Gerçek bir. Bu bir şey, klasik felsefede ve başka pek çok düşünürde, insanda, felsefecide görebileceğimiz bir şey.
Yani pozitifler var, postmodernler var,
evet.
Varoluşçular var, hiçbir şey değil.
Bunlar gerçeğin bir olmadığını söylüyorlar. O da var. Yani